Ayrım 59, sayfa 325. Bahtin'in diyalozm teorisi, başkalık nosyonu etrafında kurulmuştur. Toplumsal benliğin özerkliği ve bireyselliği, başkalarıyla diyaloğa girerek bir kimlik arayıp, aynı zamanda bireysel farklılıkları da muhafaza ederek, ötekiyle kurduğu zorunlu ilişkiden çıkmaktadır. Benliğin toplumsal üretimi, eylemi ve performansı, açık uçlu pratiklerin ürünü olarak bireyselliği kapsar. Bahtin'in sözleriyle benlik, ötekinin toplumsal açıdan üretken pratik şeklinde söylemde ve söylem aracılığıyla oluşmuş olan yeteneğidir. Bahtin bu kavramları, özgür bir çağın dil çokluğunu, böylece anlamlı olduğunu iddia eden bütün toplumsal ve ideolojik sesleri temsil etmeye çalışan edebi tür şeklinde tanımladığı roman incelemesinde uygulamıştı. Özellikle de kültürel biçimler ile popüler kültürün daha geniş yapısı arasındaki ilişkiyi analiz etmeye ilgi duyuyordu. Rabelais ve Dünyası (parantez 1940) adlı en önemli sosyolojik incelemelerinden birinde Boccaccio, Cervantes, Shakespeare ve Rabelais gibi yazarların kendi sanatsal teknik ve vizyonlarını tarihsel düzlemde yüzyıllar içinde şekillenmiş halkın resmi olmayan biçimlerdeki, sözel ifadelerdeki ya da seyirlik gösterilerdeki yaratıcılığını savunmuş olan bir halk kültürünün derinliklerinden geliştirdikleri düşüncesini ortaya atmıştı. Bahtin, halk festivalleri ve karnavallarının resmi olmayan kültürüyle bağıntılı olan popüler festival imgelerinin Rabelais'in grotesk, gerçekçi, edebi formuyla organik ilişkisini zengin ayrıntılarda sergilemektedir. Popüler festival imgeleri bu süreç nedeniyle gerçekliği kavramanın güçlü bir aracı haline gelmişti. Sahici ve derin bir gerçekliğin temeli işlevini görüyorlardı. Popüler imgeler gerçekliğin doğalcı, gelip geçici, anlamsız ve dağınık yönünü değil, gerçekliğin olma sürecini, anlamını ve doğrultusunu yansıtıyordu. Bahtin, 1968, sayfa 72. Bahtin'in Rabelais'in Gargantua ve Pantagruel adlı romanı, onun sözlü imgeleri ve farklı parçalarının bütünle ilişkisi üzerine yaptığı olağanüstü analizi, anahtar öğe olan karnavalı temel almıştır. Sanayi öncesi halk kültüründeki kökeniyle kültürel sürekliliğin arkaik bir öğesi olan karnaval, ekonomik sisteme mahsedilemez ya da tarihsel bakımdan verili bir gerçekliğin yansıması ya da yeniden üretilmesi şeklinde açıklanamazdı. Karnavalesk edebiyat ideoloji yerine popüler, demokratik kültür içindeki evrensel öğeleri gösterecektir. Karnaval, biçimleri tarihsel açıdan değişim göstermekle birlikte insan kültürünün içkin bir öğesidir. Karnaval, dinsel ve politik kültleri ve törenlerinin zırhıyla resmi kültüre alternatif bir gerçeklik oluşturur. Sınırsız bir nükteli biçimler ve tezahürler dünyası, feodal kültürün resmi ve ciddi tonuna karşıydı. Karnaval tipi halk festivalleri, komik merasimler ve kültler, palyaçolar ve budalalar, devler, cüceler ve hokkabazlar, muazzam ve çok yönlü parodi edebiyatı, bunların hepsi halkın karnavaldaki nükte gücünün tek bir kültürüne aittir. Parantez Bahtin 1968 sayfa 4. Karnaval, insanlığı kurulu düzenden kurtarma görevi görüyordu. Karnaval, ölümsüzleşmiş ve tamamlanmış her şeye düşman olan, bütün hiyerarşik rütbe, ayrıcalık, kuram ve yasakların askıya alınmasıydı. Resmi olmayan popüler kültür insan ilişkilerinin eşitliğini vurguluyor, insanlığı dinamik, sabit değil ve dünyevi bir temelde tanımlıyordu. Halkın kahkahası, bütün topluluğun kahkahasıyla özdeşleştiriliyor, aynı zamanda alaycı, muzaffer, gülüşleştirici, atak, reddedici, saklayıcı, canlandırıcı bir özellik atfediliyordu. Karnaval kalabalığının bir parçası olan birey, sürekli büyüyen ve yenilenen bir halkın üyesi olduğunun farkındaydı. Ve burada halk kahkahası, doğaüstü yasalar, kutsal, ölüm karşısında, ezici ve kısıtlayıcı olan her şey karşısında bir zaferi temsil ediyordu. Bahtin'in analizinde popüler kültür, bireyi dogmatizmden ve fanatizmden kurtaran canlı ve açık bir yapıyı oluşturmaktadır. Bahtin'in analizinin herhalde en çarpıcı özelliği, kahkahanın müphemliğine ve onun kültürdeki rolüne yaptığı vurgudur. Kahkaha, ciddiyetin yok olmasına göz yummayı reddetmekte, onun nihayileşmemiş ve açık biçimini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Bunun için insan topluluğunu karakterize eden birliğin yukarıdan dayatılmadığı, organik olarak popüler ve demokratik bir kültürün derinliklerinden fışkırdığı söylenebilir. Bahtin'in çalışmalarının içeriği, parantez, kültürün ve dillerin daha geniş kapsamlı incelenmesi, açık uçlu, çok sesli bir kültürün modern toplumlar içindeki sürekliliğini düşündürmesine rağmen, kapitalizmin gelişmesi, bürokrasinin çoğalması ve kültürde rasyonelleşme eğilimi, popüler kültürü insan topluluğundan ayıran bir etki yapmaktadır. Bahtin'in teorisinde yer alan insan topluluğunun diyalojik, nihayileşmemiş doğası ile bu yapının bazı yazarların çalışmalarını haber veren karmaşık biçimleri, art zamanlı bir temele sahip olan yapısalcılığın gelişmesine yapılan en önemli katkılardan birini temsil etmektedir. Lucien Goldman'ın parantez 1913-1970 genetik yapısalcılığı da Bahtin'in genel hümanist perspektifini izlemiştir. Goldman, Lukács'ın ilk yazılarından özellikle tarih ve sınıf bilincinden çok etkilenmiş, dünya görüşü, totallik, bilinç kavramlarını oradan almıştı. Ayrıca anlamlı yapı, işlev ve yapılaştırma, yapı çözüm görüşlerini benimsediği İsviçreli psikolog Jean Piaget'in çalışmalarından da etkilenmişti. Goldman'ın sosyolojisinin temelinde insanın faaliyetiyle yaratılıp köklü değişikliklere uğratılan bir yapı anlayışı yatıyordu. Yapılar, insan öznenin praksisinin eseriydi. Ancak öznel bir birey değil, kolektif bir kategori, yani kültürel yaratının gerçek kaynağını oluşturan bir toplumsal gruptu. Bu kolektif özne, kültürel yaratı gibi anlamlı bir yapıydı. Belli başlı kültürel formların hepsi anlamlı bir yapının, anlamlı bir toplumsal grubun, kolektif bilincini yansıtan bir dünya görüşünün somut ifadeleriydi. Dünya görüşü, bir kültürel formun çeşitli öğeleriyle düzeylerini birlik haline getirip tutarlılık kazandırıyordu. Bunun için Goldman'ın edebiyat sosyolojisi, bir sanat eserinin genel olarak çalışmanın içkin yapısının analiziyle başlamakta ve daha sonra bunu bir toplumsal grupla ilişkilendirmektedir. Sanat eseri, kolektif öznenin eğilimleri, eylemleri ve değerlerini ifade ettiği için onunla işlevsel bir ilişki içindeydi. Toparlarsak, edebi bir eserin totalliğini anlamakta, onun grubun toplumsal yaşamındaki tarihsel kökenini açıklama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kültürel nesneler gerek eş zamanlı, parantez, genel olarak çalışma, gerekse art zamanlı (parantez) insan eyleminin ürünleri biçimde analiz edilmiştir. Yapılar yalnızca insan eylemi ve iletişimle ilişkili olduğu zaman anlamlıdır. Goldman'a göre sistemlerden ve yapılardan vazgeçen salt art zamanlı inceleme bilimsel açıdan olanaksız olduğu gibi doğru da değildir. Zira gerçeklik kesintisiz bir yapılaşma ve yapı çözüm sürecinden geçmektedir. Tarih, yapılaştırma süreçlerinin nesnesidir ve bu süreçler eğer elde yerleşik modeller yoksa incelenemez. Oysa yapılar sadece geçicidir. İnsanların kendilerini verili yapılar içinde dönüştürdükleri belirli ve somut durumlardaki davranışlarının sonucudur. Bu açıdan yeni yapılar yaratırlar. Parantez Goldman 1980 sayfa 50. Goldman'ın yapının yaratıcı, insani boyutunu vurgulaması, onun yaklaşımını çağdaşı Roland Barthes'in (parantez 1915-1980) bakış açısından ayıran özelliktir. Goldman'ın genetik yapısalcılığı dil bilim teorisine çok az şey borçluydu. Barthes ise 1967'de yapısalcılığı açıklarken onun kökeninin dil bilimin ve semiotiğin yöntemlerinde yattığını öne çıkarıyordu. Barthes, semiolojiyi insan eylemleri ve amaçlarının bir gösterme sürecinin gerçekleşmesini sağlayan temeldeki bir kurallar ve farklılıklar sistemiyle ilişkisi çerçevesinde bilimsel olarak incelenmesi şeklinde tanımlamıştı. Kültür, fenomenlerin gösterilmesinden ibaretti ve Barthes bu içerikte olan iki gösteren fenomenini moda ve yiyecek işaret ediyordu. Barthes moda sistemi (parantez 1967) adlı çalışmasında modayı sistemin kendisinin dayandığı uzlaşımları doğallaştırma sonucunu doğuran bir sistem olarak açıklamıştı. Moda ve yiyeceğin sözünün (parantez parol) temelinde hangi giysinin belirli bir duruma ve yiyeceklere uygun düştüğünü gösteren özgün bir kod ya da dil (parantez langue) bulunuyordu. Kültürel kod, farklı toplumsal grupların üyelerine anlam sunan ayrımlar ve uzlaşımlar sistemiydi. Barthes'in semiotik analizindeki ilk çalışmalarından birisi, bir kitle kültürü incelemesi olan ve striptiz, arabalar, margarin, deterjanlar ve oyuncaklar gibi gösterme sistemlerini tartıştığı mitolojilerdi. (Parantez 1957) Kitle kültürünün bu ürünlerinin kolektif temsiller, gösterge sistemleri olduğunu söyleyen Barthes, bunların işlevinin modern kapitalist toplumun gerçek doğasını mistifiye etmek olduğunu ileri sürmüştü. Bir anlamı düzeyinde çorba yine çorba, Fransız şarabı iyi şaraptı ama bunlar göstergeler olarak tali anlamlar iletiyordu. Şarap yalnızca diğerleri gibi bir içecek değil, aynı zamanda içmenin bir toplumsal dayanışma duygusu yaratan, ritüel, kolektif bir edim olduğu üstün Fransız yaşam tarzının bir göstergesiydi. Benzer şekilde Barthes da Paris Match dergisinin Fransız üniforması içindeki siyah bir askerin Fransız bayrağını selamlama resminin yer aldığı kapağının analizini yapmıştı. İlk anlamlama düzeyi ulusal bayrağı selamlayan bir Fransız askeridir. Fakat ikinci anlam düzeyi siyah askerin sözde sömürgeci efendilerine şevkle hizmet etmesinde örneklenen erdemleri taşıyan ırk ayrımı yapmayan Fransız İmparatorluğudur. Bu yüzden daha geniş bir semiyolojik sistemle karşı karşıyayım. Önceki bir sistemle zaten oluşmuş olan bir gösteren vardır. (Parantez siyah bir asker Fransız bayrağına selam vermektedir. Bir gösterilen vardır. Parantez, burada Fransız olmak ile asker olmanın kasıtlı bir karışımı görülür. Son olarak gösterilenin gösteren aracılığıyla varlığı söz konusudur. Parantez, Barthes, 1973, sayfa 116. İkinci anlamlama düzeyinde nesne ya da olay kendi uzlaşımlarını parantez örneğin fotoğraf, yiyecek ve moda şeklinde doğal veriler olarak sunmaya çalışarak mite dönüşmektedir. Bu niteliğiyle moda giyimdeki önemsiz küçük farklılıkların kültürel önemini gösterir ama bir anlam katma sistemi olarak da tali ve ideolojik anlamlar iletecektir. Barthes'a göre burjuva kültürü, doğal olgular gibi görünen, normlar üreten bu mitsel, ideolojik anlamlar etrafında kurulmuştur. Fransa'nın tamamı bu anonim ideolojiyle yoğrulmuştur. Bizim basınımız, filmler, tiyatro oyunları, giydiğimiz giyecekler, kısacası gündelik yaşama ait olan her şey, burjuvazinin sahip olduğu ve bizi de sahip kıldığı insan-dünya ilişkilerinin temsiline bağlıdır. Bu normalleşmiş biçimler, kökenlerinin kolayca kaybolduğu, genişleyen doğaları gereği fazla dikkat çekmez. Burjuva normları, doğal bir düzenin apaçık yasaları şeklinde yaşanır. Parantez, Barthes, 1973, sayfa 140. Demek ki, bir iletişim aracı olarak mit, kendi anlamlarını üreten bir dildir. Anlam, kod içine kapanmış ve nihaileşmiştir. Ayrıca öznelerin söylemsel pratikleriyle ilişkisi koparılmıştır. Barthes'in anti-tarihsel, anti-genetik ve anti-hümanist semiotiği, sistemin özne karşısındaki zaferini sergilemektedir. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler Rabelais, R-A-B-E-L-A-I-S, Boccaccio, B-O-C-C-A-C-C-I-O, Gargantua, G-A-R-G-A-N-T-U-A, Pantagruel, P A N T A G R U E L. Lucien Goldman, L U C I E N G O L D M A N N. Jean Paget, J E A N P I A G E T. Roland Barthes, R O L A N D B A R T H E S.